Ayrım 5.
Her insanın içinde uyuklayan bir hayvan vardır. Bu hayvanı korkutarak, yani zincire vurarak zapt etmeye çalışırsan, o zaman insanlığın simgesi, çıkarlarını hiçe sayan düşünürler değil de elleri kırbaçlı sirk terbiyecisi olur. İşin püf noktasının burada olduğunu görmüyor musun? Yüzyıllardan beri insanı hayvanın üstlerine çıkartan, onu yükselten şey sopa değil, müzik olmuştur. Müzikte atılamayacak, reddedilemeyecek bir yan vardır. Gerçeğin kendisidir o. İncil'deki en önemli yerin verdiği emirler, ahlaksal ilkeler olduğu kabul edilmiştir. Bana kalırsa İncil'in güzel yanı, İsa'nın ilkelerini günlük hayattan örnekler vererek açıklamaya ve yaymaya çalışmasıdır. Hazreti İsa gerçeği günlük gerçeklerden örnekler alarak göstermeyi yeğlemiştir. Bir tek kelime anladıysam Arap olayım. Bu konu üzerine bir kitap yazsan iyi olur. Sonunda Vyolochnov gitti. O gittikten sonra Nikolay Nikolayevich kendisini son derece sinirli hissetti. En gizli düşüncelerini hiçbir şeyden anlamayan, üzerinde en küçük bir etkisi bile olmayan böyle bir kuş beyinliği anlattığı için kendi kendini yiyordu. Kimi zaman olduğu gibi bir süre sonra öfkesi yön değiştirdi. Aklına sinirlenecek bir başka olay gelmişti. Vyolochnov tümüyle aklından çıkıp gitti. Hemen not defterini çıkardı. Günlük tutmazdı ama yılda bir iki kez kendince önemli bulduğu bazı düşüncelerini kalın bir deftere geçirirdi. Şimdi de aklından geçenleri okunaklı el yazısıyla kaydetmeye başladı. 11. Petrovka, Petersburg kentinin yanlışlıkla Moskova'ya getirilip yerleştirilmiş bir köşesine benzerdi. Sokağın iki yanındaki birbirine benzer evler, kapıların zevkle yapılmış oymaları, kitapçı, kütüphane, harita merkezi, her şeyin en iyisini satan tütüncü, en güzel yemekleri yapan lokanta, lokantanın önündeki yuvarlak fanuslu hava gazı fenerleri insanda hep bu duyguyu uyandırırdı. Kışın bu sokak sıkıntılı bir havaya bürünürdü. Sokak sakinleri serbest meslek sahibi, oldukça ciddi insanlardı. Bol bol para kazanırlar, birbirlerine saygıda kusur etmemeye çalışırlardı. İşte Viktor Ipiolitich Komorowski bu sokakta gösterişli bir daire kiralamıştı. Dairenin bulunduğu kata meşe tahtasından yapılmış, trabzanlı geniş bir merdivenle çıkılıyordu. Burasını Komorowski'nin kahya kadını Emma Ernestova yönetirdi. Son derece eline çabuk, temizpak bir kadın olan Emma Ernestova, çevresinde dönen her şeyi görür ve bilirdi. Ama hiçbir şeye karışmazdı. Komorowski, kadının bu anlayışına minnet duyarak Emma'nın evde kalmış, yaşlı kız hayatıyla bağdaşamayacak eğlenceler düzenlemekten vazgeçerdi. Bu dairede bir manastır havası vardı. Pancurlar daima kapalı tutulur, hiçbir tarafta en ufak toz zerresi görülmezdi. Komorowski pazar sabahları köpeği Jack'ı da yanına alarak Petrovka sokağından aşağı doğru yürüyüşe çıkardı. Bir sokağın köşesinde onlara hem aktör hem kumarbaz olan Konstantin Ilyarionovich Santanidi katılırdı. Birlikte yola devam eden iki ahbap şundan bundan konuşurlar, çeşitli konular üstüne kısa, anlamsız fikirler ileri sürerlerdi. Konuştukları şeyler o kadar anlamsız, o kadar saçma sapandı ki bunun yerine böğürtüyü andıran sesler çıkarsalar da olurdu. Seslerinin utanmazca bir soluyuşu vardı. Konuşurken soluk soluğa kalır gibiydiler. 12. Artık kış sona ermek üzereydi. Bahar gelmiş gibi saçaklardan, pencerelerden ve sütunların başlıklarından düşen damlalar pıt pıt pıt diye sesler çıkararak birbirleriyle konuşuyorlardı. Karlar erimeye başlamıştı. Lara yol boyunca rüyadaymış gibi yürüdü. Ancak eve geldiği zaman başına gelenleri anlayabildi. Herkes uyuyordu. Aynı uyuşukluk içinde annesinin tuvalet masasına oturdu. Üzerinde beyaz denecek kadar açık leylak rengi bir elbise vardı. Elbisenin yakaları, etekleri dantellerle süslüydü. O gece sanki maskeli baloya gidiyormuş gibi terzihaneden bir de duvak almıştı. Elleri tuvalet masasının üstündeydi. Aynaya bakıyordu ama bir şey gördüğü yoktu. Bir süre sonra başını da ellerinin üstüne koydu. Eğer annesi olanları bir işitirse onu öldürürdü. Nasıl olmuştu Tanrım? Artık geç kalmıştı. Bütün bunları daha önce düşünmeliydi. Şimdi neydi? Ne derler? Düşmüş bir kadındı o. Fransız romanlarının kadın kahramanları gibi. Oysa yarın okula gidecek, kendisiyle karşılaştırıldığı zaman bebek gibi kalan diğer kızlarla aynı sırada oturacaktı. Tanrım, Tanrım nasıl olmuştu bu? Bir gün ama yıllar sonra bir gün Lara kendini her şeyiyle Olya Demina'ya anlatmak cesaretini bulacak. Olya hüngür hüngür ağlayarak Lara'nın boynuna sarılacaktı. Dışarıda sular damlıyor, eriyen karlar kendi müziğini bestelemeye devam ediyordu. Yolun aşağı bölümlerinde bir yerde biri kapıyı vuruyordu. Lara başını kaldırmadı. Omuzları titreyerek ağlıyordu sessizce. 13. Bak emme Ernestova, şekerim. Bütün bunlardan bıktım artık. Hepsini çöp tenekesine at. Komarovski ne istediğini, ne aradığını kendisi de bilmeden dolabın konsolun gözünde eline ne geçerse alıp halının üstüne fırlatıyordu. Bunlar arasında kol düğmeleri, gömlek önlükleri vardı. Gerçekte istediği, arzuladığı şey Lara'ydı. Oysa pazar günü Lara'yı görmesine imkan yoktu. Odanın içinde kafese kapatılmış bir hayvan gibi gelip gidiyordu. Komarovski için Lara'nın güzelliği eşsiz, elle tutulamayacak kadar kutsal bir özellik taşıyordu. Genç kızın elleri insanı soylu bir düşüncenin kavrayışı gibi kıskıvrak yakalıyordu. Lara'nın otel odasının duvarına vuran gölgesi Komarovski'ye masumluğun bir örneği gibi görünmüştü. Gömleği göğsünün üstünde işleme gergefindeki kumaş parçası gibi sade ve gergindi. Komarovski aşağıda asfaltlanmış arva yolundan geçen atların nal seslerine tempo tutarak parmaklarıyla pencerenin pervazında trompet çalıyordu. Gözlerini kapatarak Lara diye fısıldadı. O anda gözünün önünde genç kızın koluna yaslanan başı vardı. Lara'nın gözleri kapalıydı, uyuyordu. Komarovski'nin kendisini saatlerce gözünü kırpmadan seyrettiğinin farkında bile değildi. Saçları yastığın üstüne dağılmıştı. Bu saçların güzelliği duman gibi Komarovski'nin gözlerini yakıyor, yüreğine işliyordu. O pazar günkü sabah gezisi Komarovski'ye hiç de zevk vermedi. Jack da birkaç adım attıktan sonra durdu. Kuznetski Caddesi'ni, Santanidi'nin şakalarını ve daha rastlayacağı diğer tanıdıkları düşündü. Hayır, dayanamayacaktı. Geri döndü. Köpek şaşırmıştı. Komarovski'nin yüzüne ters ters baktı. Sonra da istemeye istemeye sahibinin peşine takıldı. Komarovski bunun anlamı ne acaba diye düşündü. İçimde uyanan pişmanlık mı yoksa acıma duygusu mu? Yoksa Lara için endişe mi ediyordu? Hayır, kızın evine sağ salim vardığına emindi. Oysa Lara'yı niçin zihninden çıkarıp atamıyordu? Evine döndü, merdivenleri çıktı. Pencerenin köşelerindeki İtalyan tarzı camların ayaklarının dibine renkli ışıklar saçtığı ilk sahanlığa geldi. Merdivenin ikinci yarısına çıkmaya hazırlanıyordu ki yine durdu. Bu huzursuzluğa, üzüntülere, can sıkıntısına bir son vermesi gerekiyordu. Artık çocuk değildi. Ölen arkadaşının bu çocuk yaştaki kızı bir gönül eğlencesi olmaktan çıkıp da benliğini kapladığı takdirde başına neler geleceğini hesaplamalıydı. Kendine gelmeliydi. İnançlarına, adetlerine bağlı kalmalıydı. Yoksa her şeyin bir anda mahvolup gitmesi işten bile değildi. Komarovski merdivenin meşe ağacından yapılmış trabzanını eli acıyıncaya kadar sıktı. Bir an gözlerini kapadı, sonra kendine güvenen bir insan tavrıyla döndü. Merdivenleri gerisin geriye indi. Renkli ışıkların vurduğu sahanlıkta köpek onu bekliyordu. Jack başını kaldırmış, sarkık yanakları salyalı ağzıyla tıpkı bir cüceye benziyordu. Efendisine hayran hayran bakmaktaydı. Köpek kızdan nefret ediyordu. Dişlerini gösterip fırlıyor, çoraplarını yırtıyordu. Galiba kızın sahibine insancıl bir takım duygular ve düşünceler aşılamasından korkuyordu. Demek her şeyin eskisi gibi sürüp gideceğini sanıyorsun ha? Santanidi, komik hikayeler, çirkin şakalar. Pekala, öyleyse al bakalım. Al bunu da, bunu da diyerek Komarovski bastonuyla köpeğini dövmeye başladı. Jack havlayıp inledi. Kuyruğunu sallayarak arka arka merdivenleri çıkmaya başladı. Şikayet etmek, nazlanmak için Emma Ernestova'nın kapısını tırmaladı. Aradan günler, haftalar geçti. 14. Ne kadar içinden çıkılmaz büyülü bir çemberdi Tanrım. Komarovski'nin hayatına karışması, Lara'da yalnızca tiksinti uyandırsa, kız karşı koyup kendini kurtarmanın yolunu bulacaktı. Ama sorun o kadar basit değildi. Bu babası yerinde, saçlarına kır düşmüş, toplantılarda alkışlanan, gazetelerde adı geçen yakışıklı adam, kendisine değer vererek tiyatroya, konserlere götürüp para harcadıkça, Lara'nın gururu okşanıyordu. Lara'ya sen bir tanesin, çok güzelsin diye övgüler yağdırıyor, hatta onun kafasını geliştirmeye çalışıyordu. Oysa Lara henüz siyah önlüklü, arkadaşlarının muziplikleriyle takılan, çocuk gibi koşup oynayan bir okul öğrencisiydi. Komarovski'nin bir araba ya da tiyatroda onca seyircinin önünde kendisini apacık kur yapmasından yürekli, korkulu bir zevk alıyordu. Ne var ki Lara'daki bu çocukça ateşlilik, serüvenden zevk alma hali pek kısa sürüyordu. İçinde kendi kendinden tiksinen, nefret eden bir duygu gitgide kök salmaktaydı. Derslerine çalışmakla geçirdiği uykusuz gecelerin sonunda bitkin ve perişan bir halde hiç neden yokken ağlamaya, kitapların arasında uyuklamaya başlıyordu. 15. Lara, Komarovski'den nefret ediyordu. Yaşamını değiştirmiş, berbat etmişti. Bütün gün durmadan bunu düşünüyordu. Ömrü boyunca Komarovski'nin kölesi olacağını biliyordu. Onu kendisine tutsak etmişti. Lara'yı onun isteklerine boyun eğdiren, daha sonra kendisini utanç içinde bırakan isteklerini yerine getirmeye zorlayan şey neydi? Komarovski ona hükmedecek gücü nereden buluyordu? Yaşlı olması mıydı ona bu nüfuzu veren? Yoksa annesinin para bakımından ona muhtaç oluşu yüzünden mi Lara bu şekilde davranıyordu? Hayır, binlerce kere hayır, saçmaydı bütün bunlar. Tutsak olan biri varsa bu Lara değil Komarovski'ydi. Onun kendisi için nasıl yanıp tutuştuğunu Lara fark etmiyor muydu? Korkacak bir şey yoktu. Lara'nın vicdanı rahat olmalıydı. Korkacak, utanacak biri varsa o da Komarovski'ydi. Lara'nın kendisini ele vereceğini düşünerek harap oluyordu. Ama Lara bu şekilde davranacak bir kız değildi. Komarovski'nin zayıf, gereksinme içinde bulunanlara karşı gösterdiği aşağılık davranışı uygulayacak karakterde değildi. Zaten Komarovski'nin bütün gücü bu aşağılık yanından geliyordu. Aralarındaki fark da buydu işte. Yaşamlarını cehennem haline getiren şeydi bu. İnsanı sindiren gök gürültüsü, şimşekler değildi. İnsan, imalı bakışlardan, sinsi sinsi yapılan dedikodulardan çekinir. Tıpkı bir örümcek ağı gibi hayatta her şey dalaveralı ve karışıktır. İnsan ağın bir telini yakalayınca kurtulduğunu sanır. Teli çekip kurtulmak istediği anda ise ağ daha çok sarıldığını görüverirdi. Güçlüler bile çoğunlukla dalaveracı kimselerin ağına düşer, onlara bağımlı olurlardı. 16. Lara iyiden iyiye şaşırmıştı. Evlense ne olurdu sanki, ne fark edecekti? Ama bunları düşündükten sonra içini umutsuz bir keder kaplıyor, kendini kuruntuya kaptırıyordu. Komarovski ayaklarına kapanıp yalvarmaktan nasıl da utanmıyordu. Bu biçimde sürdüremeyiz diye yalvarmıştı. Seni ne hale getirdiğini bir düşünsene, uçurumun kenarındasın. Annene her şeyi anlatalım, sonra da evleniriz. Komarovski sanki Lara bu sözlere itiraz ediyormuş gibi yalvarıyor, çeşitli nedenler ileri sürüyordu. Lara bütün bunların boş söz olduğunu biliyor, dinlemeye bile gerek görmüyordu. Komarovski onu o korkunç lokantanın özel odasına götürmeye devam ediyordu. Lara yüzüne peçe takıyordu ama yine de lokantanın garsonları ve müşterileri onu yiyecekmiş gibi süzüyor, gözleriyle çırılçıplak soyuyorlardı. Bütün bunlara genç kız, beni gerçekten sevse bu tür aşağılık yerlere getirerek küçük düşürür müydü diye sorarak cevap bulmaya çalışıyordu. Bir gece Lara bir rüya gördü. Rüyasında toprağa gömülmüştü. Sadece sol tarafıyla sağ ayağı açıkta kalmıştı. Son memesinden bir tutam ot fışkırmıştı. Toprağın üzerindeki kalabalık, kara gözler, beyaz memeler ve nehri geçme maşa diye şarkılar söylüyordu. 17. Lara dindar bir kız değildi. İbadete pek inanmazdı. Ama arada sırada yaşadığı hayata dayanabilmek için içten bir müziğe gereksinme duyardı. Lara ruhunun arzuladığı müziği Tanrı'nın hayat hakkında söylediği sözlerde buluyordu. İşte bu sözleri işitip ağlamak için kiliseye gitmeye başladı. Kendisini Ostrovski'nin Fırtına adlı oyunundaki Katerin gibi hissettiği Aralık ayının başlarında bir gün yine kiliseye gitti. O kadar üzgün ve perişandı ki yer yarılacak, kilisenin kubbesi başına çökecek, böylece hak ettiği cezayı bulacak sanıyordu. Ne yazık ki yanına çok sevdiği Olya Demina'yı da almıştı. Olya, "Bak Prof. Afasaneyeviç de burada," diye fısıldadı. "Sus, beni rahat bırak. Prof. Afasaneyeviç de kim?" "Prof. Asaneyeviç Sokolov, şu ilahi okuyan oğlan, uzaktan akrabamız olur." "Ha, şu kayyum, Tiverzin'in akrabası. Artık sus konuşma." Ayinin başında gelmişlerdi. İlahide, "Ey ruhum, Tanrı'yı yücelt ki bütün varlığım onun kutsal adını ulaştırsın," deniyordu. İbadete gelenler mihrabın altında toplanmışlardı. Kilise hemen hemen boş denecek kadar tenhaydı. Bina henüz yeni yapılmıştı. Sade, süssüz pencere camları, dışarıda karlarla kaplı sokağın kurşuni aydınlığına yeni bir şeyler katmıyordu. Kilisenin bekçisi, sürüp giden ayine önem vermeden zavallı sağır bir kadını bağıra bağıra azarlıyordu. Adamın sesi pencere ve dışarıdaki sokak kadar renksizdi. Hiçbir özelliği yoktu. Lara elinde ufak paralarla cemaatin peşine takılıp kapıdan kendisi ve Olya için mumlar satın almış, sonra kimseye çarpmamaya çalışarak dikkatle geri dönmüştü. Bu gidiş geliş sırasındaki zamanda Prof. Afasaneyeviç bunları siz de benim kadar bilirsiniz diyen bir tavırla 9 tane duayı bir çırpıda okuyup bitirmişti. Tanrı ruhen zayıf olanları korusun. Ağlayanları, yas tutanları takdis etsin. Doğruluğun gerçeğin peşinde aç, perişan kalanları korusun. Birden Lara titredi. Olduğu yerde donup kaldı. İşte bu tam onun içindi. Ayaklar altında sürünenler mutlu olanlardır deniyordu. Çünkü onların da kendileri için söyleyecek bir iki sözleri vardır. Bunun için de önlerinde bütün bir ömür uzanmaktadır. 18. 1905 yılında sosyalistler tarafından düzenlenen ayaklanmalar sırasındaydı. Devrimciler Presnia sokağına sığınmışlardı. Burası Guşartların evlerinin bulunduğu yerdi. Onların evlerinin biraz ilerisindeki Tver sokağında barikatlar kuruluyordu. Evlerin avlusundan barikata kova kova su taşınıyor, barikat işini görecek taş, tahta ve hurdanın üstüne dökülüyordu. Su donunca buzdan bir duvar oluşacaktı. Bitişik evin avlusunu devrimciler toplantı yeri olarak kullanıyorlardı. Burasının hem sağlık hem de yiyecek içecek merkezi işini görür gibi bir hali vardı. Lara şimdi bu avluya doğru giden iki delikanlıyı tanıyordu. Bir tanesi okul arkadaşı Nadia'nın evinde tanıştığı Niki Dudorov'du. O da tıpkı Lara gibi onurlu, ağırbaşlı, doğru sözlü bir insandı. Öbürü Paşa Antipov'du, liseye gidiyordu. Yaşlı Tiverzina'nın evinde kalıyordu. Paşa o kadar toy bir çocuktu ki Lara, Marfa Tiverzina'ya konuk geldiği zaman ağzı kulaklarına varıyor, Lara'ya duyduğu beğeniyi saklamaya gerek duymuyordu. Lara, Paşa'nın üzerinde yarattığı derin etkiyi hissedince kendi de farkında olmadan bundan yararlanmaya girişti. Lara çok yıllar sonra yaşamlarının bir başka döneminde bu delikanlıyı gerçekten avucu içine alacak, onu istediği gibi kullanacaktı. O sırada Paşa bu kıza taparcasına aşık olduğunun farkındaydı. Sanki ona ömrünün sonuna kadar bağlı kalacağını biliyordu. İki delikanlı oyunların en korkuncunu büyüklere özgü olan savaş oyununu oynuyorlardı. Ama bu oyunun sonunda sadece sürgün tehlikesiyle değil, asılmak tehlikesiyle de karşı karşıya kalabilirlerdi. Ama şapkalarının enselerinde bağlanış biçiminden hala birer çocuk, ana kuzusu oldukları belliydi. Lara onlara çocuk gözüyle bakıyordu. Tehlikeli oyunlarında masum bir yan, bütün hareketlerine, çevrelerine sindirdikleri çocukça bir hava vardı. Kalınlığı yüzünden beyaz değil de siyah gibi duran kar tabakasında, avludaki koyu kurşuni renkteki gölgelerde, delikanlıların saklandığı karşı taraftaki evde, hepsinden çok oradan gelmekte olan silah seslerinde çocukça saf bir ifade seslenmişti. Lara, çocuklar ateş ediyorlar diye düşündü. İşte Lara onları sadece Niki ve Paşa'yı değil, Moskova'da eli silahlı herkesi çocuk olarak görüyor ve düşünüyordu. Hepsi de iyi çocuklar diyordu. Zaten iyi oldukları için ateşli oynuyorlar ya. 19. Barikata toplarla ateş açılacağını, onun için evlerinin tehlikede olduğunu işittiler. Moskova'nın bir başka bölgesindeki dostlarının yanına gidip kalmayı düşünecek zaman değildi. Geç kalmışlardı. Bölge tümüyle askerlerle kuşatılmıştı. Yakınlarında bir yere sığınmaları gerekiyordu. Karadağ Oteli'ne sığınmayı düşündüler. Başkaları da otele gelmeyi düşünmüş olmalılardı. Burası tıklım tıklım doluydu. Eski günlerin hatırı için onlara çamaşırhanede bir yer verdiler. Bavul taşıyarak dikkati çekmemek için yanlarına sadece birer bohça almışlar, içine en gerekli eşyalarını koymuşlardı. Ama o zamana kadar bir başka yere taşınma hep ertesi güne bırakılmıştı. Terzihane, grevin başladığı günden sonra da açık kalmış, herkes normal çalışmasına devam etmişti. Ama soğuk, yağmurlu bir kış günü kapı çalındı. Adam sızlanmaya, tartışmaya gelmişti, patronu görmek istedi. Fetişova ortalığı yatıştırmak için koştu. Birkaç dakika sonra baş makasları ve dikişçi kızları çağırdı. Yabancıyı onlara tanıttı. Adam hepsiyle el sıkıştı ve Vetisofa ile anlaştıktan sonra çıkıp gitti. Atölyeye dönen işçiler acele acele paltolarını giymeye başladılar. Bayan Gişart içeri koşarak ne var ne oldu diye sordu. Gidiyoruz, grev başladı. Anlamıyorum ben size ne gibi bir kötülükte bulundum ki diyerek Bayan Gişart ağlamaya başladı. Ağlamayın Amelia Karlovna, size karşı bir düşmanlığımız yok. Tersine size minnettarız. Sorun siz ve biz değiliz. Bütün dünyada herkes aynı şeyi yapıyor. Onlara karşı koyamayız değil mi? Hepsi çıkıp gittiler. Hatta Olya Demina bile gitti. Fetisova giderken Bayan Gişar'ın kulağına bunu terzihanenin iyiliği için yaptığını fısıldadı. Ama Bayan Gişar'da avukmak imkansızdı. Ne kadar nankörmüşler. Onlara boşuna güvenmişim. Hele o çocuğa ne iyilikler ettim. Neyse o daha çocuk, dünyadan haberi yok. Ya o Fetisova'ya ne demeli? Lara, sırf senin için bir istisna yapamazlar anne, anlamıyor musun? Diyerek Bayan Gişard'ı yatıştırmaya çalıştı. Sana karşı kimsenin düşmanlığı yok. Tersine bütün gün yapılanlar insanlık için, Zayıfları korumak, kadınların ve çocukların iyiliği için yapılıyor. Bu böyle. Başını sallama, bana inan anne. Bir gün gelecek, sen ve ben daha iyi koşullar altında daha rahat bir hayat yaşayacağız. Ama bunu annesine anlatmak mümkün değildi. Hep böyle olur diye hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Tam aklım fikrim karmakarışıkken sen de kalkar birbirini tutmaz şeyler söylersin. İnsanlar bana hep kötülük ettiler. Şimdi sense bu kötülüklerin benim iyiliğim için olduğunu söylüyorsun. Herhalde ben aklımı kaçırdım, hiçbir şey anlamıyorum. Rodyan okuldaydı. Lara ile annesi boş evde aşağı yukarı dolaştılar. Karanlık sokağa, odalara boş gözlerle bakıyorlardı. Odalar da sokağa aynı bakışlarla bakıyordu sanki. Lara, hava kararmadan otele gidelim anne diye yalvardı. Hadi anne hemen gidelim. Daha fazla beklememiz doğru olmaz. Filat, Filat diye kapıcıyı çağırdılar. Bizi Karadağ Oteli'ne götür ne olur. Peki efendim. Bohçaları da al. Ortalık düzeyinceye kadar eve göz kulak ol Filat. Kirili Mostedeviç'in yemini vermeyi, suyunu değiştirmeyi de unutma lütfen. Her şey kilit altında bulundur. Galiba söyleyeceklerim bu kadar. Ara sıra bizi görmeye de gel. Baş üstüne efendim. Sağ ol Filat. Tanrı seni korusun. Hadi bir parça dinlenelim, ondan sonra da yola çıkalım. Sokağa çıktıkları zaman yüzlerine çarpan temiz hava onları şaşırttı. Sanki hastalık yüzünden uzun zaman eve kapanıp bir yere çıkmamış gibiydiler. Ceviz taklidi bir tahta gibi cilalı olan soğuk boşlukta, torna tezgahından çıkmışa benzer, yuvarlak, düzgün, hafif gürültüler işitiliyordu. Tabancalar patlıyor, topların salvoları uzaktaki binaları pide gibi yamyazsa ediyordu. Dört yol ağzında Kazak askerlerinden oluşturulmuş bir devriye kolu yollarını kesti. Ana kızın üstünü teklifsiz bir davranışla tepeden tırnağa aradılar. Bunu yaparlarken askerler bıyık altından gülüyorlardı. Kasketlerini çapkın bir edayla yan giymişlerdi. Bu yüzden hemen hepsi tek gözlü gibi duruyordu. Lara ilerlerken çok iyi diye düşünüyordu. Kentin geri kalan bölümüyle ilişki kesik olduğu sürece Komarovski'yi görmesi imkansızlaşıyordu. Komarovski ile olan ilişkisini annesi yüzünden kesemiyordu. Annesine onu artık eve alma dese her şey ortaya çıkardı. Onun için susmak zorundaydı. Her şey ortaya çıkarsa ne olurdu? Öğrenecekler diye niçin bu kadar korkuyordu? Oh Tanrım, ne olacaksa olsa da bu acı sona erseydi. Tanrım, Tanrım, o kadar tiksinti duyuyordu ki neredeyse düşüp bayılacak haldeydi. Şimdi hatırına gelen şey neydi? O korkunç resmin adı neydi? Üstünde şişman bir Romalı vardı. Her şeyin ilk kez başladığı o otel odasının duvarına asılmıştı. Adı da Kadın ya da Vazoydu. Tamam, böyleydi adı. Ünlü bir tabloydu.